Ayrım 4. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 40. 4. Oğul. Çocuk belleğime değen her şey içimde öyle derin yer etmiş ve ben onu öylesine bir açıklıkla kabul etmişimdir ki, şimdi ihtiyarlığımda bile çocukluk anılarımı anımsamaya ve yeniden yaşamaya doyamıyorum. Denizle, ateşle, kadın ve dünyanın kokularıyla olan en eski tanışmamı sağlam bir açıklıkla hatırlarım. İşte yaşama ilişkin ilk anım. Bir gün emekliye eşeğe vardım. Henüz ayakta duramıyordum. Tepesi katılaşmamış başımı hırsla ve korka korka avlunun açık havasına çıkardım. O zamana kadar pencerenin camından dışarı bakıyor ama bir şey göremiyordum. Bu kez yalnız bakmakla kalmadım. İlk olarak dünyayı da gördüm. Hayret verici bir manzara vardı karşımda. Avludaki küçük bahçe bana aşılmaz gibi geldi. Binlerce görünmez arının uğultusu, sarhoş edici bir koku, sıcak, bal gibi koyu bir güneş, hava kılıçlarla silahlanmış da bu kılıçların arasından çok renkli, kanatları hareketsiz melek gibi çizgiler dikine bana doğru geliyordu sanki. Korktum, gözlerim yaşlarla doldu ve dünya kayboluverdi. Başka bir günü hatırlıyorum. Diken gibi sakalları olan bir adam beni kucağına alıp limana indirdi. Yaralanmış ya da korkmuş gibi iç çeken ve homurdanan bir canavarın sesini duydum. Ben de korkmuştum. Adamın kucağında silkiniyor, kaçmak istiyor, bir kuş gibi çığlıklar atıyordum. Birden burnuma acı bir keçi boynuzu, katran ve ağaç kavunu kokusu geldi. Bu kokuyu almak için ciğerlerim açılıyor, sanki kütürdüyordu. Beni tutan kıllı avuçların içinde çırpınıyordum ve bir yolun dönemecinde... Ne canavardı o, ne serinlik, ne sonsuz iç çekiş. Koyu lacivert fokurdayan sırf ses ve kokudan ibaret su, deniz köpürerek içime döküldü. Tatlı gülüşlerim yere döküldü, başımın içi tuzlu gülüşler ve korkuyla doldu. Sonra komşumuz olan bir kadını Anika'yı hatırlıyorum. Ufak tefek bir ana, gevrek, yeni evli bir kız. Uzun sarı saçlar, iri gözler. Ben 3 yaşlarımda vardım. O akşam bahçede oynuyordum. Küçük bahçe yaz kokuyordu. Kadın eğildi beni aldı. Kucağına kaldırıp sarıldı. Ben de gözlerimi yumdum. Açık olan göğsüne yüzümü soktum. Bedenini kokluyordum. Koyu sıcak bir koku, ekşi süt ve ter kokusu. Yeni evli bedenin buğusu çıkıyor. Bense göğsüne asılmış soluyordum. Birden başım döndü, bayıldım. Komşu kadın korktu, beni indirdi ve kıpkırmızı kesilmiş bir halde iki fesleğen saksısının arasında yere bıraktı. Çok şefkatli, iri gözleriyle bana bakıyor, gülümsüyordu. Bir yaz gecesi yine bizim avluda küçük rahlemde oturuyordum. Gözlerimi kaldırıp ilk kez yıldızları gördüğümü hatırlıyorum. Yerimden fırladım ve korkuyla bağırdım. Kıvılcımlar, kıvılcımlar! Gökyüzü bana sonsuz bir yangınmış gibi göründü. Küçük bedenim yanıyordu. Yeryüzü, deniz, kadın ve yıldızlı gökyüzüyle ilk temasım böyle oldu. Bugün hala hayatımın en derin anlarında tıpkı bebek olduğum zamanki gibi ateşli bir hırsla bu 4 korkunç unsuru yaşarım. Ruhumu bilinçli bir biçimde bu ilk kuvvetler fethetmiş olduğu için de 4'ü birden içimde birbirinden ayrılmaz bir şekilde birleşti ve bir teki oldu. Maske değiştiren aynı bedenlermişcesine. Yıldızlı gökyüzüne baktığım zaman bazen çiçekli bir bahçeyi, bazen karanlık ve tehlikeli bir denizi, bazen sessiz, gözyaşları içinde yüzen bir simayı görür gibi olurum. Her duygumun, en soyutu da olsa her düşüncemin temel taşı bu 4'lü. En metafizik sorun bile içimde deniz, toprak ve insan teni kokan, sıcak, fiziksel bir madde halini alır. Koklayabildiğimi, görebildiğimi ve dokunabildiğimi de ancak o zaman anlarım. Bu 4'ünün dışında bir rastlantı daha vardır ruhuma değen. Rastlantı mı? Ağzımdan herhangi bir saçmalık çıkmasın da haysiyeti incinmesin diye titreyen korkak aklım, yorumlamaktan aciz olduğu her şeye bir niteleme yakıştırır. 4 yaşımda vardım ve babam bir yılbaşı günü dönen bir yerküreyle bir kanaryayı Girit'te bizim deyimimizle kutlama yani armağan olarak bana vermişti. Ben odanın kapı ve pencerelerini kapatıyor, kafesi açıyor ve kuşu serbest bırakıyordum. Kürenin üstüne konarak ötmeye alışmıştı. Zaman zaman soluğumu tutar onu dinlerdim. Bana öyle geliyor ki bu olay... Üzerimde daha sonra okuduğum bütün kitaplarla tanıdığım bütün insanlardan daha büyük bir etki yapmıştı. dünyayı yıllar yılı doymamacasına dolaşıp hoş geldin diyerek ve onunla vedalaşarak kafamın yer küresi olduğunu ve beynimin tepesinde bir kanaryanın oturup şakıdığını hissediyordum. Çocukluğuma böylesi önem vermemin nedeni anılarımın büyüleyici olması değil, çocukluk çağlarının ve düşlerin en önemsiz olaylarının bile ruhun gerçek, maskesiz yüzünü her tür psikanalizden daha doğru yansıtmasıdır. Ve çocukluk çağında ya da düşteki şeyler çok basit oldukları için en karışık iç zenginliği bütün fazlalıklardan arınır ve sadece tat kalır. Çocuğun beyni yumuşak, teni de hassas olduğundan güneş, ay, yağmur, rüzgar, sessizlik her şeyi üzerine çöker. O gevrek bir hamurdur, yoğrulur. Çocuk dünyayı oburcasına yutar, içselleştirir ve çocuk haline sokar. Hala hatırlarım. Kapımızın eşiğinde sık sık otururdum. Güneş parlar, rüzgar yanar, mahalledeki büyük bir evde üzüm çiğnerlerdi. Her taraf misket kokardı. Ben de mutluluk içinde gözlerimi yumar, avuçlarımı uzatır, beklerdim ve Tanrı gelir, çocuk olduğum sürece beni hiç aldatmamıştır. Evet, o da benim gibi gelir, ellerime oyuncaklarımı doldururdu. Güneşi, mehtabı, rüzgarı, hediyem olsun derdi. Hediyem olsun, onlarla oyna. Ben de daha başkaları da var. Gözlerimi açardım, Tanrı yok olurdu. Tanrı kaybolur ama oyuncakları ellerimde kalırdı. Tanrı'nın sonsuz gücünün sahibiydim, bunu bilmiyor, dünyayı istediğim gibi yaratıyordum. Ben de yumuşak bir hamurdum, o da. Hatırlarım, küçüklüğümde bütün meyvelerin içinde en çok kirazları severdim. Onları bir kova suyun içine döker, eğilir, hayranlıkla seyrederdim. Siyah, kırmızı, dipdiri kürelerdi, suya girer girmez büyüyüverirlerdi. Sudan çıkarırken büyük bir hayal kırıklığı ile küçüldüklerini görür, bunu görmemek için gözlerimi yumar ve öyle suyun içinde bana göründükleri kocaman halleriyle ağzıma atardım. Bu önemsiz olay şimdi ihtiyarlığımda bile benim gerçeği karşılama yöntemimi bütünüyle açığa vurur. Onu daha parlak, daha iyi, amacıma daha uygun biçimde değiştiririm. Beynim bağırır, açıklar, protesto eder ama içimden bir ses yükselir. Ona sus beyin, yüreği dinleyelim der. Hangi yüreği? Hayatın tadını, çılgınlığı ve yürek şakımaya başlar. Sevdiğim Bizanslı bir mistik, gerçeği değiştiremeyiz. Öyleyse gerçeğe bakan gözü değiştirelim der. Ben çocukken bunu yapardım. Şimdi bile hayatımın en yaratıcı anlarında aynı şeyi yapıyorum. Gerçekten mucizeler çocuğun beyni, gözü, kulağındadır. Bu dünyayı doymazcasına nasıl yutup da kendini doldurur? Kırmızı, yeşil, sarı tüylü bir kuştur dünya ve çocuk onu yakalamak için nasıl kovalar? Tanrı'nın gözüne gerçekten dünyayı ilk kez gören ve yaratan çocuğun gözünden daha çok benzeyen başka bir şey yoktur. Dünya başlangıçta kaostu. Bütün yaratıklar, hayvanlar, ağaçlar, insanlar, taşlar çocuğun önünden değil, içinden. Hepsi formlar, renkler, sesler, kokular, şimşekler biçiminde karma karışık geçiyordu ve çocuk onları durdurup düzene sokamıyordu. Çocuğun dünyası dayanacak çamurdan değil, buluttan yapılmıştı. Çocuğun şakaklarından serin bir rüzgar geçiyordu ve dünya koyulaşıyor, seyreliyor, siliniyordu. Yaratılıştan önce Tanrı'nın gözü önünden de tıpkı böyle kaos geçiyor olmalıydı. Çocukluğumda neyi görür ve neye dokunursam onunla bir olurdum. Gökyüzüyle, böcekle, denizle, havayla. O sıralarda havanın göğsü, elleri vardı ve beni okşuyordu. Bazen kızar, bana karşı direnir, yürümeme engel olurdu. Hatırlıyorum bir defasında beni yere yıkmıştı. Asmanın yapraklarını yolar, anamın o kadar güzel taramış olduğu saçlarımı dağıtırdı hava. Hatta komşumuz Bay Dimitro'nun başındaki mendili kapmış, karısı Penelope'nin eteklerini kaldırmıştı. Dünya ve ben henüz birbirimizden ayrılmamıştık ama yavaş yavaş ondan kopuyordum. Bir yanda dünya, bir yanda ben vardım. Sonunda mücadele başladı. Bir gün çocuk eşikte oturmuştu. Dünyanın çağlarını bulanık ve koyu bir halde kabullenirken birden görür oldu. Beş duyu sağlamlaştı. Her biri dünya hükümdarlığını bölüştüler. Hatırladığıma göre önceleri içime koku yerleşti. Kaosu düzene önce koku sokmaya başladı. Ben 2 veya 3 yaşımdayken her insanın kendi kokusu vardı ve ben gözlerimi kaldırıp görmeden Önce insanı yaydığı kokudan tanırdım. Anam başka türlü kokardı, babam başka türlü. Bir dayının öbürüne oranla farklı, bir komşu kadının ötekinden ayrı kokusu vardı. Beni kucağına alanın ya kokusunu sever ya da tekmeleyip istemezdim. Zamanla bu gücüm azaldı, kokular birleşti. Bütün insanlar aynı biçimde pis kokmaya başladılar. Ter, tütün ve benzin. Hristiyanla Türk'ün kokusunu hiç yanılmadan birbirinden ayırırdım. Evimizin karşısında sevimli bir Türk ailesi oturuyordu. Hanım bizi ziyarete geldiği zaman kokusu başımı döndürür, bir dal fesleğen koparıp koklar yahut da bir amber çiçeğini burnuma sokardım. Fatma Hanım'ın 4 yaşlarında bir kızı vardı, bense 3 yaşımdaydım. Bu Emine'nin de tuhaf bir kokusu vardı. Ne Türk ne de Rum kokusuydu bu ve benim çok hoşuma gidiyordu. Emine beyaz tenli, tombulca bir kızdı. Dik duran saç örgüleri vardı. Her lülesinden nazar değmesin diye bir deniz kabuğu ile mavi bir taş sarkardı. Avuçlarının içiyle tabanları kınalıydı. Hindistan cevizi kokuyordu. Ben anasının ne zamanlar evde olmadığını bilir, o zaman dış kapıya çıkar, onu kendi eşiklerinde oturmuş sakız çiğnerken bulurdum. Yanına gideceğimi işaretle anlatırdım ama kapılarının 3 basamağı vardı ve bunlar bana çok yüksek geliyordu. Oraya nasıl tırmanacaktım? Terlerdim, terim kururdu. Büyük bir didinme sonunda 1. basamağı çıkardım. Sonra 2. basamağı çıkmam için yeni bir didinme başlardı. Soluk almak için bir an durur, gözlerimi kaldırır, ona bakardım. O hiç aldırmadan eşikte oturur, elini uzatıp bana hiç yardım etmezdi. Hareketsiz bakar, bekler dururdu. Sanki şöyle diyordu bana, ''Eğer engelleri yenebilirsen iyi, bana yetişirsin, oynarız. Yapamazsan geri dön.'' Fakat sonunda uzun bir mücadelenin ardından galip gelir, onun oturduğu basamağa ulaşırdım. O zaman kalkar, elimden tutar ve beni içeri sokardı. Anası sabahtan öğleye kadar evde olmazdı, dışarıda çalışıyordu. Biz hemen çoraplarımızı çıkarır, sırtüstü yere yatar ve çıplak tabanlarımızı dövüştürürdük. Hiç sesimiz çıkmazdı. Ben gözlerimi yumar, Emine'nin sıcaklığının tabanlarından benim tabanlarıma geçtiğini, yavaş yavaş dizlerime, karnıma, göğsüme doğru çıktığını, içime dolduğunu hissederdim. O anda öyle bir haz duyardım ki bayılacağım sanırdım. Kadın bana bütün hayatım boyunca bundan daha kekre bir haz vermemiştir. Kadın bedeninin sıcaklığındaki sırrı hiçbir zaman bu kadar derinden hissetmemiştim. Ve şimdi 70 yıl sonra hala gözlerimi yumar, Emine'nin sıcaklığının tabanlarımdan bütün bedenime, bütün ruhuma yükselerek dalbudak saldığını hissederim. Yavaş yavaş yürüme ve tırmanma korkusundan kurtuldum, komşu evlere giriyor, mahallenin çocuklarıyla oynuyordum, dünyam genişliyordu. 5 yaşıma geldiğimde taş tahta üzerine yotalarla, Yunan alfabesinin 10. harfi olup bizim İ'ye karşılık gelir. Halkalar çizeyim de elim alışsın. Büyüdüğümde alfabenin harflerini bileyim diye beni bir kolivacı bayan öğretmene, metinde kolivo daskala deniyor. Koliva, buğday ve şekerle daha çok ölüler için yapılan bir tür tatlıdır. Bizdeki ölü helvasının karşılığı sayılabilir ve yapılan kolivanın çoğu papazlara verilir. Daskala ise kadın öğretmen demektir. Kolivo daskala, ufak tefek hediyeler karşılığında çalışan ve resmi sıfatı olmayan bir tür mahalle ya da köy hocasıdır. Götürdüler. Biraz kamburca, sevimli bir kadıncağızdı. Adı Kira Areti'ydi. Kısa boylu, tombuldu. Çenesinin sağ tarafında bir et beni vardı. Elimi tuttuğu zaman ağzından kahve kokusu geliyordu. Bana kalemi nasıl tutacağımı, parmaklarımı nasıl idare edeceğimi öğretiyordu. Başlangıçta onu istemiyordum. Soluğuyla kamburu hoşuma gitmiyordu. Fakat nasıl olduğu bilmiyorum. Gözlerimin önünde biçim değiştirmeye, et beni kaybolmaya, sırtı düzelmeye, çirkin bedeni güzelleşmeye başladı. Birkaç hafta sonra bembeyaz harmaniyeli, kocaman bronz bir borazan taşıyan, incecik bir melek oluverdi. Bu meleği ben Ayaminas Kilisesi'ndeki tasvirlerin birinde görmüş olmalıydım. Çocuksu gözüm yine mucizesini göstermiş, melekle bayan öğretmen bir olmuştu. Yıllar geçti, gurbete çıktım, yeniden Girit'e döndüm. Bayan öğretmenimin evinin önünden geçtim, eşikte ihtiyar bir kadıncağız oturmuş güneşleniyordu. Onu çenesindeki et beninden tanıdım. Yanına yaklaştım, kendimi tanıttım, sevincinden ağlamaya başladı. Armağan olarak ona kahve, şeker ve bir kutu lokum getirmiştim. Bir ara sorup sormamakta tereddüt ettim ama borazanlı melek tasviri içimde öyle yerleşmişti ki kendimi tutamadım. Kira areticiyim dedim. Hiç beyaz armaniye giydiğin ve elinde kocaman bir borazan taşıdığın oldu mu? Zavallı ihtiyarcık bağırdı. Ulu tanrım sen bilirsin. Ve istavroz çıkardı. Ben mi beyaz armaniye giydim oğlum? Ben mi borazan taşıdım? Tanrı korusun, Meryem ana mıyım ben? Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Çocuk kafamda her şey farklılaşıyor, akıl ve mantıktan uzaklaşıyor, deliliğe yaklaşıyordu. İşte bu deliliktir. İnsanın aklını yitirmesini engelleyen tohum, tuz, tuzdur. Her an kendi yarattığım ve geçmek için içinde yollar açtığım bir masalda yaşıyor ve onunla yetiniyordum. Aynı şeyi hiçbir zaman iki kere görmezdim. Çünkü her keresinde ona yeni bir biçim verirdim, tanınmaz bir hal alırdı. Dünyanın bakirliği her an yenileniyordu. Özellikle bazı meyvelerin benim üzerimde açıklanamayan büyüleyici bir etkisi vardı. Örneğin incirlerle kirazlar başta geliyordu. Yalnız incirler yani meyve değil, incirlerin yapraklarıyla kokuları da. Ben gözlerimi yumarak onları koklar ve kekre bir beden mutluluğu duyardım. Mutluluk değil, karanlık, tehlikeli bir ormana giriyormuşum gibi heyecan, korku ve ürperme hissediyordum. Bir gün anam beni aldı ve Castro'nun dışında kadınların denize girdiği sapa bir kıyıya götürdü. Orada beynim fokurdayan sonsuz bir denizle doldu. Bu kızgın lacivertin içinden çok solgun, zayıf, tuhaf, bana hastaymış gibi görünen bedenler çıkıyordu. Bunlar keskin çığlıklarla birbirine kucak dolusu sular atmaktaydı. Çoğunu bellerine kadar görmekteydim, belden aşağıları suyun içindeydi. Kendi kendime herhalde belden aşağıları balık olmalı, şu deniz kızı dedikleri soydan diye düşünüyordum. Ninemin, Büyük İskender'in kız kardeşi olan deniz kızı için söylemiş olduğu sözler aklımdan geçmekteydi. Bu kız denizlerde dolaşır, arkadaşını arar, geçen gemilere sorarmış. Kral İskender yaşıyor mu? Geminin sahibi de köpeşteden eğilip ona bağırırmış. Yaşıyor kadınım, yaşıyor ve hüküm sürüyor. Gemici İskender'in öldüğünü söylerse vay haline. Deniz kızı kuyruğuyla denize vurur, büyük bir fırtına çıkartıp gemileri parçalarmış. Önümde yıkanan bu deniz kızlarından biri dalganın içinde doğruldu, bana işaret etti. Bağırarak bir şey söyledi ama denizin uğultusu çok olduğu için bir şey anlayamadım. Ben artık masala dalmıştım, onun kardeşini sorduğunu sandım ve korku içinde bağırdım. Yaşıyor, yaşıyor ve hüküm sürüyor. Deniz kızlarının hepsi kahkahayı bastı, ben utanarak kaçtım. Allah kahretsin diye mırıldandım. Kadınmış bunlar be, deniz kızı değil. Sırtımı denize verip utanç içinde küçük bir kayanın üzerine oturdum. Bu çocukluktan kalma manzara hala içimde, çok renkli, çok sesli ve taptaze kaldığı için Tanrı'ya şükrediyorum. Belleğim koruyor bu resmi, soldurup kurutmuyor. Beni ölümden koruyan kutsal ölümsüzlük suyu damlasıdır. Yazı yazarken deniz, kadın ya da Tanrı'dan söz etmek istediğim zaman kendi göğsüme doğru eğilir ve içimdeki çocuğun ne söylediğini dinlerim. O bana anlatır, tekrar çocuk olur, dünyayı ilk kez bakir gözlerle görürüm. Her iki ata da kanımda dolaşıyor. Biri vahşi, sert, yüzü gülmez. Anamsa hassas, iyi ve tıpkı bir azize. Onları bütün hayatım boyunca taşıyorum. Hiçbiri ölmedi. Ben ne kadar yaşarsam, onlar da içimde o kadar yaşadı. Ben ne kadar yaşarsam, onlar da içimde o kadar yaşayacak ve birbiriyle mücadele edecekler. Düşünce ve davranışıma hükmetmek için her biri ayrı tezi savunacaklardır. Benimse bütün hayatım boyunca mücadelem şu olacak. Onları barıştırmak, bana birinin kuvvetini, ötekinin iyiliğini vermesini sağlamak, ikide bir yüreğimde patlayan aralarındaki uzlaşmazlığı uyuma dönüştürmek. Bir şey daha var. Ana babanın varlığı benim ellerimde devam ediyor. Sağ elim çok güçlü, duygusuz ve bütünüyle erkek eli. Sol elimde ise aşırı, patolojik bir duygululuk var. Sevmiş olduğum bir kadının göğsünü hatırladığım zaman sol avucumda bir karıncalanma duyuyor ve bir acı hissediyorum. Ana babam ellerime yerleştiler ve babam sağ, anam da sol elimi işgal ettiler. Burada hayatımı derin bir biçimde etkileyen bir olaya değinmek istiyorum. Bu aldığım ilk ruh yarası idi. Yaşlandım, hala kabuk bağlamadı. Mevsim ilkbahardı. Mezarlık papatyalarla örtülüydü. Köşedeki bir gül fidanı nisan gülleriyle bezenmişti. Öğle sıralarıydı. Güneş toprağı ısıtmıştı, otlar kokuyordu. Kilisenin kapısı açıktı. Papaz buhurdanlığa günlük koymuş, ayın atkısını boynuna atmıştı, eşiği açtı ve mezarlara doğru yürüdü. Günlüğün ve toprağın kokusunu derin derin içime çekerek dayıma bir daha sordum. Neden tüsülüyor? Sus şimdi göreceksin, yürü. Kilisenin arkasına doğru döndük. Konuşmalar duyuldu. Bir mezarın yanında siyahlar giyinmiş 5-6 kadın duruyordu. İki erkek bir mezar taşını kaldırdı. Bir tanesi mezarın içine girip karıştırmaya başladı. Yaklaştık ve açık mezarın başında durduk. Ne yapıyorlar diye sordum. Mezardan kemikleri çıkarıyorlar. Hangi kemikleri? Şimdi göreceksin. Papaz çukurun başında durmuştu. Buhardanlığı aşağı yukarı sallıyor ve sakallarıyla bıyıkları arasından hayır duaları dağıtıyordu. Ben yeni kazılmış toprağa doğru eğildim. Yosun kokusu, çürük kokusu. Burnumu tuttum, midem bulanıyor ama kaçmıyor, bekliyordum. Kendi kendime, kemikler, hangi kemikler diye soruyor ve bekliyordum. Eğilmiş mezarı karıştıran adam birden doğruldu, bedeninin yarısı çukurun üzerinde göründü. Ellerinde bir kafatası vardı, üzerindeki toprakları temizledi, parmağını sokup göz deliklerinin içindeki toprağı çıkardı, mezarın kenarına bıraktı ve tekrar eğilip karıştırmaya başladı. Korku içinde dayıma sordum, nedir bu? Görmüyor musun ölübaşı kafatası? Kimin? Hatırlamıyor musun komşumuz Anika? Anika mı? Beni bir ağlama tuttu. Çığlıklar atmaya başladım. Anika'nın, Anika'nın diye bağırıyordum. Kendimi yere attım. Elime geçen taşları alıp mezarcıyı taşlamaya başladım. İnliyor bağırıyordum. Ne güzel kadındı. Nasıl güzel kokuyordu. Eve gelir beni kucağına alır, saçındaki kocaman tarağı çekip saçlarımı tarar, koltuğumun altını gıdıklardı. Ben de kıkırdar, kuş gibi cıvıldardım. Dayım beni kucağına aldı, oradan uzaklaştırdı. Kızgınlıkla konuşuyordu. Ne diye ağlıyorsun, ne olacaktı yani, öldü işte, hepimiz öleceğiz. Ben onun sarı saçlarını, beni öpen kırmızı dudaklarını, o iri gözlerini hatırlıyordum. Ve şimdi, ya saçları diye bağırdım, dudakları, gözleri. Gitti onlar, gitti, toprak yedi onları. Neden, neden, istemiyorum ben. Dayım omuzlarını kaldırdı. Büyüyünce neden olduğunu anlarsın. Ama hiçbir zaman anlamadım. Büyüdüm, ihtiyarladım. Asla anlayamadım. 4. ayrımın sonu. Sayfa 50.